Evet, bugün elimde Can Miras dizisinden, Can Yayınları'nın Miras dizisinden bir kitap var. Bu kitabı öyle Can Miras dizisi kitaplarını incelerken aslında rastgele buldum. Açıkçası Araba Sevdası'nı okuduğum bir dönemde. Başka Can Miras'ta neler varmış diye bakarken, oh, o da nedir? Rüyada Terakki diye bir ütopya kitabı. Ütopya mı? Türk Edebiyatı'nda ütopya mı varmış? Varmış tabii. Başka örnekleri de var ama ütopya dendiğinde en belirgin fen ve teknoloji alanındaki fikirleriyle, gelecekte neler olabilir düşünceleriyle detay verilmiş en önemli ütopik eserlerden bir tanesi olarak sunuluyor bu kitap. Yazarı Mustafa Nazım Erzurumi, basıldığı ilk yıl 1913. Adeta neredeyse 100 yıl sonra, bilmiyorum arasında başka baskı var mı ama Can Yayınları Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından ilk olarak 2012'de yayınlandığını söylüyor. Sonra 2021'de de Can Yayınları basmış. Şimdi bu arada bu kitabın tabii ki ben biraz ufak alıntılar yapacağım. Elbette tüm hakları saklı. Kısa alıntılar dışında yayıncının izni olmaksızın hiçbir yolda çoğaltılamaz diyor. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında. Bu da tanıtım için yapılacak kısa alıntılar kapsamında bazı seçtiğim bazı parafları kısa kısa birkaç paragraf okuyacağım sizlere. Bu kitabın yazıldığı 1913 yılında hakim olan ağır bir travma var. Balkan Savaşları'nın yenilgisinin ardından bir sanayici, o dönemin bir girişimcisi ve muhtemelen yani mühendis kökenli bir girişimci. Çünkü Avrupa'dan ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için çalışmalar yapmış ve Bağbali Caddesi civarında Osmanlı Asarı Vatan Fabrikası'nı kurmuş. Girişimci mühendis diyeceğimiz tarzda biri, mühendislik eğitimi var mı yok mu noktasında herhangi bir bilgi olmasa da teknoloji girişimcisi kendi dönemi için. 1913 dediğim gibi yazıldığı yıl. Kitap kendi döneminde rüya kategorisinde daha çok bu tarz eserler veriliyormuş. Onun bir örneğini veriyor ütopya olarak. Yazar kitabın başında bir uykuya dalar. Memleketinin içerisinde bulunduğu o travmatik durumlar dahilinde. Gözünü açtığında kendisini tam 400 yıl önce bir doğada bir noktada bulur. İleride baktığında o doğada gözünü açtığı noktada zamanın oldukça gerisine gittiğini, etrafına bakar. Orada bir arasında konuşan eski kıyafetli, o dönemin kıyafetlerini, çok eski dönemin kıyafetlerini giyen insanları görür ve işte rüya bu ya. Bu 400 yıl öncesine, 1500'lü yıllara, Osmanlı'nın varlık dönemine gitmiştir. Geri dönmüştür. Zamanda geriye yolculuk yapmıştır rüyasında. Rüyada bu ya. Gördüklerinden bir tanesi de dedesinin dedesinin dedesi vesaire işte. Kendi soy ağacından, atalarından bir tanesidir. Dedesiyle tanışır, etrafındakilerle tanışır, şaşkınlıklarını giderler ve konuşmaya başlarlar. Dedesi o sırada torunlarının durumlarının, dünya ile ilişkilerinin nasıl olduğunu sorar ki sormaz olaydım diyecek kadar olur. Çünkü Mustafa Nazım kendi dillendirdiği o Nazım karakteriyle Osmanlı'nın 1500'lü dönemlerine dair de uzun uzun sayfalarca bir eleştiri var. Aslında öyle olmasaydı, şöyle olsaydı, böyle olmasaydı, şöyle olsaydı da biz bugün bu Balkan Savaşları'nın travmasına kadar gelinen gerilemeyi görmeseydik gibi bir varyansını oluyor dedesine. Eleştiri kısaca şöyle bir paraf aktarıyorum. Kitabın günümüz Türkçesiyle baskısından. Bu kitabın iki baskısı var bu arada. Bazı kitapları da öyle basmış. Araba Sevdası da o şekildeydi. Açıklamalı orijinal metin baskısı var. Ben ilk olarak orijinal metinden okudum. Şimdi elimde günümüz Türkçesiyle baskısı var. İki kitap da var benim elimde. Bu arada bir parantez. Açıklamalı orijinal metin demiş ama açıklama yok açıkçası. Sadece orijinal metin demeliydi Can Yayınları. Araba Sevdası veya diğerlerinde açıklama, dipnot ve arkada sözlük olmak üzere daha özenilmiş bir baskı var. Neyse önemli değil. Önümüze yani kendi kağıt parasını bile kurtarmayacak derecede ucuz bir şekilde de sattıkları hem de iki farklı baskısını yaptıkları harika bir çalışma var. Can Yayınları, vallahi harikasınız. Şimdi bu arada Can Yayınları'yla bir ilişkim, tanışıklığım asla bir şey yok zaten. Neyse, istediğim gibi övebilirim veya yer edebilirim. Şimdi sayfa 24'te hangisinin günümüz Türkçesiyle baskıyı da söyleyeyim. Evet, bu kitabın birinci baskısı elimizde. Eylül 2021'de basılmış. Şu an tarih Haziran 2022. Şimdi sayfa 24'te, aslında sayfalarca sürüyor bu eleştiri de. Ben kısaca şey yapayım, biraz marjinal de gelebilecek belki eleştiri olabilir. Şimdi her meşrupten insan dinlesin istiyorum. Kısaca şöyle diyor. Asya'da, Afrika'da ne kadar kuvvetiniz varsa hepsini de birleştirip memleketimizi sağlamlaştırmaya ve sonsuza kadar korumaya yarayacak nice büyük fırsatlar elinize geçmişken niçin o fırsatları kaçırıp da Avrupa'ya geçtiniz diyor Nazım büyük büyük dedesine. Kendisi 1900 yıllarda yaşarken 1500'lü yıllara yolculuk yaptığında. Siz Avrupa'yı uyandırdınız, kendinizi ve bizi sürekli temasa mecbur ettiniz. 5 kıtadan ibaret olan yerkürenin 3 kıtasına sahip olduğunuz geniş toprakları gerektiğince koruyacak olan bir avuç Türk kavminin bir takım büyük güçlerle karşılaşa karşılaşa nihayet aciz kalacağını niçin düşünmediniz diye dedesine bir eleştiri sunuyor. Dedesi de bu çeşitli eleştirileri dinler. Karşılıklı diyaloglarla sayfalar ilerler. Ama genel olarak Nazım'ın, yani burada Mustafa Nazım Erzurum'un yazar, aynı zamanda kitabında başrolündeki ana karakter Nazım. Genel olarak tüm başını üretime, imalata, tekniğe gömmüş. Biz diğer tüm insanlar gibi çözüm önerileri genel olarak yüzeysel ve fazla iyimser. Yani toplumun çürümüşlüğünün temel problem olduğunu görmezden gelen kişisel bireysel çabalarla iyi insanların varlığını toplumda varsayarak, onları öne çıkararak güzel şeyler olabileceği hülyalarını ard arda sıralar sıralar ve dediğim gibi her başını tekniğe, üretime, imalata, geliştirmeye gömmüş. Biz mühendis insanlardaki gibi aynı bir kafayı 1913'te de görmek şaşırtıcı değil. Sosyal anlamda, toplumsal anlamda çözümler oldukça yüzeysel ve fazla iyimser diyorum. Ve dedesi de bu karşılıklı diyaloglarını, ah şöyle olmasaydı böyle oldu diyaloglarını ilerletiyorlar. Ve en sonunda dedesi diyor ki, benim bu sözlerim üzerine dedemin gözleri yaşardı, hüznünü, kederini benden gizlemek için ayağa kalktı. Bana arkamdan gel dedi diyor sayfa 29'da. Şimdi arkamdan gel dedi demesiyle birlikte işte burada Ütopya aslında yeni başlamış oluyor. Dedesiyle, dedesinin bildiği özel bir yöntemle, buna dair ben detay okumadım, hatırlamıyorum. Yine aslında rüya içinde bir rüyaya dalıyorlar pratikte. Dedesiyle bir yere doğru ilerliyorlar, gözlerini kapatıyorlar ve kendilerini bu kez 1913'ünde çok ileriki yüzyıllarında buluyorlar. Yani dedesi aslında bir zaman yolcusuymuş gibi hayal ediyoruz. Kendisi Nazım da yanlışlık üzerine veya bir rüya üzerine dedesinin zamanına geriye gitti 400 yıl öncesine. Hep beraber 1900'ün üstünden de atlayarak örneğin artı 400, 2200, 2300, 2400 düşünebilirsiniz. Kesin olarak hangi yıla geleceğe yolculuk ettiklerine dair ben bir ifade yakalayamadım veya unuttum. Notlarım arasında yok. Ama oldukça ileriye gidiyorlar ve toplum yapısıyla beraber üretim yöntemleri, teknoloji, adalet, toplumun içerisindeki tüm katmanlar baştan aşağı değişmiş ve toplum tüm sorunlarından yalınmış, mükemmel bir hale gelmiş. Ütopya bu ya. Zaten ütopya bu. Ve şaşkınlığını gizleyemiyor Nazım. Ve şaşkınlığını gizleyemezken işte dedesi ona o yüzyıllarda yeme içme alışkanlıklarından, toplumun çalışma hak alışkanlıklarından, toplumsal yapılardan vesaire vesaire bahsederek onun şaşkınlıklarını ve bizim de o yüzyılı, o ileriki yüzyılları tanımamızı sağlıyorlar. Şimdi ben bundan sonrası için aldığım notlar aslında yazarın 1913'ten bakarak asıl bizim için, benim için önemli olan, hani yazarın kendi ideolojik altyapısıyla veya dönemin travmalarıyla kurduğu siyasal sosyal düşünceden ziyade aslında o bir üretici bir kişi. Bir fabrika sahibi ve teknoloji, kendi dönemi için bir teknoloji yatırımları yapan bir insan Mustafa Nazım. Ve onun kaleminden bir şeyler okuyoruz ve asıl kitabın can alıcı noktası, mesela ben 68. sayfadan itibaren bazı notlar aldım ama onun öncesinde de var. O döneme dair kurduğu hayaller, sadece sosyal alan değil, özellikle fen ve teknoloji alanında, kendi ifadesiyle fen alanında kurduğu hayaller, toplumun geldiği bir yer. Gelin onlardan biraz bahsedelim. Şimdi sayfa 68'e doğru geçiyorum. Sayfa 68'de itibar derecesi diye, daha önceki sayfalarda da adı geçmiş ama ne oldu tam anlaşılmamış bir şey vardı. İşte bu toplum mühendisliği tarzında veya topluma fazla mühendisçe bakma tarzında bir yaklaşım. Bugün Çin'de de insanların vatandaşlık puanı gibi şeyleri vardır veya bizde de işte finansal puanımız vardır. Bunu bir sosyal ağ yapısıyla hayal etmiş. Enteresan. Bakın okuyayım daha nelere benzeteceğim bugünkü. Biraz evvel itibar derecesinin ne demek olduğunu sana açıklayacağımı vaat etmiştim diyor dedesi, zaman yolcusu dedesi. Bunu da söyleyeyim, artık bu bahse son vermiş olalım. Herkesin konuştuğu, görüştüğü adamlar nezdinde kazandığı önem ve itibar için bir sınır, bir derece vardır ki ona numara derler. Mesela iki ahbap vardır ki birbirlerinin mallarını büsbütün tüketseler, aralarındaki hukuk ve sevgiye dayanarak asla ses çıkarmazlar. Bu enteresanmış. Hatta biri diğerinin hayatını tehlikeye atsa yine hoş görürler. Yani bir, artık orada puanlamanın bir iki kişi için ne kadar önemli olduğunu anlatmak için bayağı bir abartı var burada. Şimdi bu iş bu kadar ciddi ki hakiki olan bir dost elbette sıradan dostlara kıyas kabul etmez. O dostun kıymeti mesela 100 derece sayılırsa dostluk, fedakarlık derecelerini şayet azalacak olursa her derece bir numara sayılır gibi diye ilerliyor. Şimdi bir örnek veriyor. O iki yeni ahbap, iki tane yeni ahbap, iki kişi karşılaşıyorlar. İki yeni ahbap birbirlerine birer yeni numara verirler. Mesela biri diğerine ben seni bir numarayla ahbaplığa kabul ettim der. Diğeri de birikine aynı numarayla kabul ettiği takdirde aynı şekilde defterine yazar. Ondan sonra azar azar ileri götürmeye başlarlar. Dostluk, ahbaplık arttıkça numaralar da artar. Yani biraz yarı şaka yarı ciddi yapacağım. Burada bir decentralized social network var. Evet, merkeziyetsiz bir sosyal network gibi herkes defterini kendinde tutuyor ve herkes biri diğeri hakkında karşılıklı el sıkışmak üzere dostluklarını bir puantaja soktukları bir numaralandırma defteri tutuyorlar. Evet, işte fazla mühendisçe bir toplum. Ama bu bir sosyal ağ mantığına baktığımızda sosyal ağlarda buna benzer, değil mi? Facebook'ta, Twitter'da vesairede veya LinkedIn'de buna dair benzer şeyler görmek mümkün. Bu da daha da belki ileriye götürüp fantaziyi, dediğim gibi bir blockchain tabanlı sosyal ağlar var. İşte araştırdığınızda bakarsınız, dünyada çok yaygın değil ama pek çok var aslında. Ben şöyle bir baktım, belki 10 tane uygulama var. Decentralized blockchain tabanlı sosyal ağ uygulamaları. Aklıma bunu getirdi ve çok çok hoşuma gitti, enteresan dedim. Ama tabii yani bu puanlama işleri aman merkezi olmasın da fazla. Dağıtık olduğu sürece bilmiyorum, belki eğlenceli de olur. Siz ne dersiniz? Şöyle devam ediyor. Bir adamın ne kadar ve ne derecede dostu olduğu defterinde kayıtlı adreslerin hizasındaki numaralardan anlaşılır. Bir kimse haber alırsınız ki 10.000 numarası vardır, derhal hükmedersiniz ki o kimse mükemmel bir insandır. Çünkü mutlaka birkaç yüz dosta sahip olmuştur. Bu kadar dosta sahip olmaksa o kişinin güzel ahlak sahibi olduğunu falan filan falan filan. İki kimse konuşurken biri diğerine falan adamı tanıyor musun diye sorar. Yani LinkedIn'in decentralized olanı, dağınık olanı, blockchain tabanlı olanını düşünün. O da cevaben evet tanırım, onun bende, benim onda 5 numaramız vardır deyince belir ki aralarında dostluğun derecesini derhal anlar ve onunla ne kadar dostluk kurabileceğini, edebileceğini takdir eder falan filan. İşte bu numara meselesi ahalinin halk ahlakını güzelleştirmeye son derece hizmet etmiştir. Onu bilemem. Yani riyakarlığa da sebep olabilir. Hem bu numaralar pek çok işlere de yarar. Eğer birisi bir fenalık veya bir münasebetsizlik yaparsa kendi numarası defterinde kayıtlı olan dostları tarafından numarasının indirildiğine dair yağmur gibi kartlar yağar. Ha, şu kart meselesi. Bak, artık o kimsenin dostları gözünde itibar derecesi düşer. Anladın mı oğlum? Dediğim numara meselesi işte bundan ibarettir. Şimdi biz gelelim bahsimize diye konular devam ediyor. Sayfa 93'te de enteresan bir şey var. Sanki bizim TC kimlik nosuna benzer bir fantazi kurulmuş gibi. Bakalım siz ne dersiniz? Nazım, sen niçin iyi düşünmüyorsun? Ziyaretçi defterine isimlerimizi kaydettiğimiz zaman hizalarına yazdım. Bize özel numaralara dikkat etmedin mi? Bunu sana daha önce söylememiş miydim? Bu alemde yaşayan herkesin kendine özel bir numarası vardır. Ahbabın olan kişinin de numarası 71196 rakamlarıymış. 10 milyon nüfusu olan İstanbul'da bu numara yalnız o kişiye özeldir. Numaranın şurada kayıtlı bulunuşuna bakılırsa o kişi bugün İstanbul'da bulunduğu anlaşılır falan filan. Bir de tabii şimdi bir kişinin sadece numarasından o sırada nerede olduğu vesaire vesaire. Yani o kadar hani kişisel verilerin korunması kanunu düşünülmemiş tabii de. Neyse, ama burada bir TC kimlik no düşünülmüş. Çok enteresan. Geçelim başka sayfalara. Nazım'ı seyahat sırasında, geleceğe gittiği seyahat sırasında en mutlu eden şeylerden bir tanesi geçmişte ki Nazım burada Mustafa Nazım Babali'deki fabrikasında, Asar Vatan fabrikasında yaptığı şeylere muhtemelen gönderme yapıyor. Köhne atölyemde tam 14 sene zihin yorarak, vücut yıpratarak ortaya koymaya çalıştığım keşif ve buluşlarımın benden sonra mükemmelleştirilerek bu şekilde insanlık alemine büyük büyük hizmetler ettiğine dair verdiği bilgileri bu yolda harcamış olduğum emeğin bir manevi ödülü saydığım sırada diye ifadeleri devam ediyor sayfa 100'de. Çünkü tam 10 fabrikayla Nazım'ın torunları, bu sefer geleceğe gittikleri için Nazım'ın torunları onun çalışmalarını çeşitlendirmişler, güçlendirmişler. Tam 10 fabrikada onun vaktiyle, tabii gerçek hayatta, Mustafa Nazım Erzurum'un gerçek hayatta muhtemelen Asar Vatan fabrikasında yapmaya çalıştığı şeyleri gelecekte daha da ileriye götürüldüğünü, 10 fabrikada üretim yapıldığını hayal ediyor. Burada çeşitli icatlardan, bu fabrikalarda üretimi devam eden icatlardan da bahis geçiyor. Ondan mesela bir tanesini hızlıca okuyayım. Saf çeliği eritip sıvı haline getiren ve irice temiz bir havanda iyice dövülüp ince bir elekten geçirildikten sonra temiz sularla yıkanan sünger taşı tanecikleriyle karıştırılarak falan filan falan filan diye öyle detaylarla bir icat ifade edilmiş ki diye şöyle devam ediyor. O sözlerin 10 derece yüksek sesle işitilmesi ve bu sözler makineden makineye birkaç defa alındıkça her defasında sesin 10 derece daha arttırılmış hali oluşturulan ve bir memlekete veya orduya gayet yüksek sesle her istenilen bilgiyi veren duyuru makinesi diye bir amfi hayali kurmuş ve bunun gibi başka icatların da detaylı olarak ifade ediliyor bu 100. sayfa ve civarında. Ve biraz daha çeşitli teknolojik konular da kitabın içerisine serpiştirilmişken bir de devlet ve toplum ilişkilerine de girip çıkıyor sosyal konulara da. Mesela şurada, şimdi İstanbul'da en ziyade hoşuma giden mahkemelerdir diyor 133. sayfada. Zaten bu ileri devrin en büyük dayanağı mahkemelerin adalet ve hakkaniyet çerçevesinde iş görmeleri oluşturmaktadır. Mahkeme denildiği zaman sakın bizim mahkemeler aklına gelmesin. Burada öyle bizim bildiğimiz mahkemelerde olduğu gibi bir dava senelerce sürüncemede kaldıktan sonra bir türlü görülemeyip nihayet birçok masraflara girmekten ve mahkemeye gidip gelmekten usanarak aralarında anlaşarak davayı bir sonuca bağlamaya mecbur olmak gibi münasebetsizlikler kesinlikle olmaz diyor Nazım. Bu İşte 2200-2300 hangi yılda olduğu kesin olmayan gelecekte mahkemelerin ne kadar güzel olduğunu anlatırken bize de 1913 yılında Osmanlı'daki mahkemelerin durumundan bahsetmiş oluyor. Artık burada siz de anlarsınız ya. Nazım'ın telefon santraliyle karşılaşma hikayesinden de bahsedelim burada. Yani Mustafa Nazım bir telefon santrali hayal ediyor ki daha çok dijital santral izlenimi veren dijital otomatik bir santral, telefon santrali hayal etmiş gibi duruyor. Evet, Naim Bey ile benim dairem arasında olduğu gibi bizden senin dairene de birer telsiz telgraf konularak istediğimiz zaman uzun uzadıya konuşuruz demesi üzerine ben peki ama dedim bu kadar kalabalık bir yerde bizim telsiz telgrafımızı başka bir kimse almaz mı? Hayır almaz. Çünkü her iki makinedeki elektrik cereyanları aynı numaralarda birbirine açık olmakla bizim makinelerimizdeki elektrik cereyanı başka makinelerin farklı numaralarına rastlayacağından diğer makineler tarafından yakalanamaz. Bir yerde 30 tane telsiz telgraf aleti olsa bu 30 makinede de elektrik akımı bir dalgadan ibaret kalır. Ancak numarası numarasına rastlayan da söz anlaşılır. Bu yeni bulunmuş icatlardandır diyor. Dijital bir santral hayali kurulmuş gibi gibi geldi bana. Bilmem siz ne dersiniz. Dijital santral hayali 164. sayfada yer alıyordu. Şimdi 194. sayfaya zıplayalım ve oradan bir paraf okuyacağım. Yine enteresan bir espri var burada. Köprünün tam orta yerine geldiğimiz zaman kapağı açılmış olan bir yerde ve köprünün alt tarafında birçok demir yollarının, demir tellerin, eşya nakline mahsus küçük elektrik arabalarının durmakta olduğunu gördüm, diyor ve devam ediyor biraz daha yazdıktan sonra. Hele eşya taşımaya mahsus küçük elektrik arabaları buradan devamlı gidip geliyorlardı diye detaylı bir şekilde bir o döneme dair geleceğin ulaşım teknolojilerine dair düşüncelerini iletiyor. Tabii Mustafa Nazım gibi kendi döneminin teknoloji girişimcisi olduğunu anladığımız bir kişinin hayal etmesinin güç sayılamayacağı şeyler yazıyor. Yani onun için bunları hayal etmek o dönemde de normaldi. Yani bir santrali hayal etmek, bir sosyal alanı hayal etmek belki bir uç örnekti. Ama elektrikli araba, yani o dönemlerde de bunlar hayal edilebilir şeylerdi ama gerçekleştirilmesi bakın 100 yıl aldı, değil mi? Daha bugün yeni yeni biz elektrikli arabaları insan hayatının içerisinde daha yeni yeni konuşuyoruz. Oldukça derin bir ufka sahip bir insan ama dediğim gibi zaten kendi döneminde teknolojinin içinde olmuş bir insan. Ve en son sayfaya geldim, 199. sayfada. Bu kitabı neden yazdığını, neden hitap ettiğini insanlara ifade ediyor. Bakın. Hatırlatma demiş ve bitirmiş. Bu kitabımızın birinci cildini burada sona erdirdik. Seçtiğimiz yazı tarzından, buraya kadar geçen ifadelerimizden maksadımızın ne olduğu anlaşılacaktır. Biz bu kitapta Müslümanların çalıştıkları halde ne gibi harikalar meydana getirebileceklerini anlatmak, onlarda bu yönde istek uyandırmak ve teşvik etmek istedik. Eğer birinci cilt değerli okurlar tarafından rağbet görürse ikinci ve üçüncü ciltlerin de basılıp yayınlanmasını vicdan borcu sayacağız diyor. Sizce rağbet görmüş mü? Sorunun cevabı sizde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.